Bazen bir film repliği aklınıza hiç gelmeyecek kapılar açabiliyor. Bugün sizin için inceleyeceğimiz kaynakların yazarı Mustafa Başar da ailesiyle hani o eski Yeşilçam tadında bir film izlerken tam olarak bunu yaşamış.
Evet, filmde Ata Demirer'in canlandırdığı bir karakter var, iş arıyor ve kendini şöyle tanıtıyor. İsviçre çakısı gibi adamım ben.
İşte tam o anda yazarın çocukları dönüp soruyor, baba İsviçre çakısı gibi olmak ne demek? Ve daha da ilginci, neden Türk bıçağı gibi demedi?
Harika sorular.
Değil mi? Siz bu deyişle neyin kastedildiğini hiç bu kadar derinlemesine düşündünüz mü? Bugün işte bu ifadenin kökenine ineceğiz, sonra da alıp günümüz iş dünyası ve liderlik için ne anlama geldiğini masaya yatıracağız.
Aslında bu ifade bizim kültürümüzdeki on parmağında on marifet deyimiyle neredeyse aynı kapıya çıkıyor. Temeldeki kavram çok yönlülük. Ama bence bu incelemede asıl heyecan verici olan şu. Sadece bir metaforu değil yani. O metaforun arkasındaki somut tarihi ve bu tarihin günümüz liderlerinden beklenenleri nasıl şekillendirdiğini göreceğiz.
Yani bir icadın bir liderlik modeline dönüşme hikayesi.
Kesinlikle.
O zaman çocukların sorduğu o ikinci, o can alıcı sorudan başlayalım. Neden Türk bıçağı değil? Aklıma ilk gelen şu. Belki de bizim bıçaklarımız daha çok tek bir amaca, yani kesmeye, mükemmel bir şekilde odaklandığı içindir.
Çok iyi bir nokta.
Mesela bir Trabzon sürmene bıçağı mutfakta harikalar yaratır ama yani onunla bir vidayı sıkmayı düşünmezsiniz bile.
Harika bir nokta. Tam olarak da meselenin kalbi bu zaten. Odaklanmış mükemmellikle çok fonksiyonel çözüm arasındaki fark.
Evet.
Kaynaklar da bunu doğruluyor. Türkiye'nin bıçakçılık mirası inanılmaz zengin. Bursa'dan Denizli yatağına yüzlerce, hatta Anadolu Selçuklularına dayanan bir ustalık geleneği var. Yani sorun asla kalitede değil.
Değil, evet.
Sorun ürüne eklenen o farklı özellikler ve bunun etrafında şekillenen markalaşma. İşte tam bu noktada 1884 yılında İsviçre'de sahneye Carl Elsner adında bir genç sanatkar çıkıyor.
Bir demirci çırağı olarak başlayıp 24 yaşında kendi fabrikasını kuran disiplinli bir girişimci. Peki onu farklı kılan neydi? Sadece iyi bıçak yapmak istemiyordu anlaşılan.
Kesinlikle. O bir sorunu çözmek istiyordu. O dönemde İsviçre ordusunun çok net bir ihtiyacı var. Düşünün, Alplerde görev yapan bir askersiniz. Yanınızda hem tüfeğinizi söküp takmak için bir tornavida, hem de konserve yemeğinizi açmak için bir konserve açacağı taşımanız gerekiyor. Her gramın önemi var. Elsener bu durumu fark ediyor ve neden hepsi tek bir alette olmasın diye soruyor.
İşte o basit soru her şeyi başlatan kıvılcım oluyor.
Aynen öyle. Tamamen pratik bir sorundan doğan bir inovasyon yani. Elsener de bu ihtiyacı görüp 1891 yılında Soldier's Knife, yani asker bıçağı olarak bilinen ilk ürünü orduya sunuyor. Ama kaynaklara göre asıl devrim 1897'de geliyor.
Evet, Officer's Messer yani subay bıçağıyla. Bugün bildiğimiz o İsviçre çakısının doğum tarihi bu kabul ediliyor.
Neden peki? Farkı neydi?
Çünkü bu yeni modelde sadece pratik aletler yok, aynı zamanda bir de tribuşon var. Bu küçük detay aletin sadece askerler için değil, siviller için de bir yaşam tarzı ürünü olabileceğinin ilk sinyali.
Anladım. Ve bu bir markanın da doğuşu aslında. Elsner, çok sevdiği annesinin adı olan Victoria ile paslanmaz çelik anlamına gelen inox kelimelerini birleştiriyor ve markasını yaratıyor. Victorinox.
Victorinox, bugün bile hala akla gelen ilk marka. Hikayenin bu markalaşma kısmı çok ilginç. Başlangıçta bıçak, tornavida gibi temel aletler var ama zamanla inanılmaz bir evrim geçiriyor. Kaynaklarda içine USB bellek, lazer pointer, hatta dijital ekran eklenen versiyonlardan bahsediliyor.
Evet.
Ama burada aklıma bir soru takılıyor. Bu kadar çok fonksiyon eklemek bir noktadan sonra aletin ana işlevini zayıflatmaz mı? Yani her işi biraz yapan ama hiçbirini mükemmel yapamayan bir jokere dönüşme riski yok mu?
Bu çok yerinde bir soru ve aslında ürünün temel felsefesini anlamamızı sağlıyor. Buradaki asıl inovasyon içindeki tek tek aletler değil, o aletleri bir araya getiren platformun kendisi.
Platformun kendisi.
Evet. Victorinox'un başarısı dünyanın en iyi makasını ya da en iyi tornavidasını üretmesi değil. Başarısı, ihtiyaç anında yeterince iyi olan birden fazla çözümü tek bir gövdede sunabilmesi.
Yeterince iyi olmak, kilit bu yani.
Aynen öyle. Ve bu felsefe o kadar başarılı oluyor ki, başta NATO üyeleri olmak üzere birçok ülke ordusu, hatta NASA astronotları bile bu çakıları standart ekipman olarak benimsiyor.
NASA mı? Bu inanılmaz bir detay. Bir askerin konserve açma derdinden uzay programının standart ekipmanına dönüşen bir alet. Peki bu metaforu bugüne, o parlak yönetim kurulu odalarına taşıdığımızda ne görüyoruz? Oradaki liderler de artık birer İsviçre çakısı olmak zorunda mı?
Tam olarak öyle. Kaynaklarda çok ilginç bir rapordan bahsediliyor. Liderlik danışmanlığı firması White Hat Man, 2005 yılında iyi bir yönetim kurulu başkanı nasıl olur başlıklı bir rapor yayınlıyor.
2005'te.
Evet. Daha sonra bu firma Korn Ferry tarafından satın alınıyor ve rapor tam da COVID-19 pandemisinin ortasında 2021'de revize ediliyor.
Bu revizyon zamanlaması çok şey anlatıyor aslında.
Kesinlikle. Tek başına bu bile liderlik beklentilerinin ne kadar dramatik bir şekilde değiştiğinin kanıtı.
Evet, çünkü pandemiyle birlikte dünya bir anda çok daha karmaşık, çok daha öngörülemez bir yer haline geldi. Tek bir alanda uzman olmak aniden yetersiz kalmaya başladı. Peki bu revize edilen rapor 21. yüzyıl liderinden tam olarak ne bekliyor? Hepsini saymak yerine size en çarpıcı gelen, işte bu gerçekten yeni dediğiniz birkaç özellik ne olurdu?
Harika bir yaklaşım. Bence en şaşırtıcı olanlardan biri alçak gönüllülük ve kişisel gelişime açıklık.
Alçak gönüllülük, liderlikle pek yan yana duymaya alışık olmadığımız bir kelime.
Değil mi? Çünkü geleneksel lider imajı her şeyi bilen, karizmatik, hatta biraz da kibirli bir figürdür. Rapor ise diyor ki, o devir bitti. Günümüzün lideri, bu konuda en iyi fikre ben sahip olmayabilirim diyebilen kişidir. Kendi hatalarından öğrenen, ekibinden öğrenmeye açık olan kişidir.
Bu gerçekten ezber bozan bir madde. Pratikte bu neye benziyor? Kendi hatasını yönetim kurulu önünde açıkça kabul eden bir CEO mu mesela? Ya da bir projede genç bir çalışanın fikrinin kendisininkinden daha iyi olduğunu söyleyebilen bir yönetici mi?
Tam olarak bu. Ve bu zayıflık değil. Aksine entelektüel bir özgüven göstergesi. Odamdaki en akıllı kişi ben olmalıyım zihniyetinden, odaya en akıllı kişileri toplamalı ve onları dinlemeliyim zihniyetine geçiş. Bu noktada kaynakların yazarı Mustafa Başar'ın kariyeri aklıma geliyor. Kocaeli'de kimya mühendisliği okumuş, başarılı bir kariyeri varken gidip İngiltere'de pazarlama MBA'yi yapmış.
Evet.
Yıllar sonra da Galatasaray Üniversitesi'nde yönetim kurulu üyeliği eğitimi almış. Bu, ben oldum demeyen, sürekli yeni bir aleti çantasına eklemeye çalışan o alçak gönüllü merakın canlı bir örneği.
Yazarın kariyerinde bir örnek olarak kullanmak konuyu çok daha somut hale getiriyor. Peki rapordaki bir diğer çarpıcı madde ne olurdu?
Kesinlikle amaç duygusu.
Amaç duygusu.
Rapor, liderlerin artık sadece kârı maksimize etmekle sorumlu olmadığını söylüyor. İnsan, gezegen ve anlam odaklı bir vizyon sergilemek zorundalar. Çünkü artık en iyi yetenekler sadece yüksek maaş için çalışmak istemiyor.
Bir şeyleri daha iyiye doğru değiştiren bir organizasyonun parçası olmak istiyorlar.
Aynen. Müşteriler de aynı şekilde. Değerleriyle örtüşen markalardan alışveriş yapmak istiyor. Liderin görevi bu neden buradayız sorusuna kârdan daha büyük bir cevap verebilmek.
Bu da büyük bir zihniyet değişimi. Eskiden bu tür konular kurumsal sosyal sorumluluk başlığı altında biraz da pazarlama faaliyeti olarak görülürdü.
Tabii.
Şimdi ise işin tam merkezine, stratejinin kalbine yerleşmiş durumda. Peki ya teknoloji? Mesela dijital farkındalık maddesi var. Bu 65 yaşındaki bir yönetim kurulu başkanının Python kodlamaya öğrenmesi gerektiği anlamına mı geliyor?
Hayır, kesinlikle değil. Ama o başkanın üretken yapay zekanın kendi sektörünü nasıl alt üst edebileceğini anlaması gerekiyor. Ya da bir siber saldırının şirketinin itibarını bir gecede nasıl yok edebileceğini.
Anladım. Teknolojinin işe etkilerini öngörebilmek.
Kesinlikle. Mesele teknolojinin nasıl çalıştığını bilmek değil, işine ve stratejisine olan etkilerini öngörebilmek. Yani çakınızdaki dijital saatin nasıl çalıştığını bilmek zorunda değilsiniz ama zamanı doğru okuyabilmelisiniz.
Harika bir benzetme. Kısacası bir liderin artık hem mühendis gibi analitik, hem pazarlamacı gibi empatik, hem aktivist gibi amaç odaklı, hem de fütürist gibi teknoloji vizyonuna sahip olması bekleniyor. Gerçekten de tam bir İsviçre çakısı profili.
Tam olarak öyle.
Peki, bütün bu farklı yetkinlikleri yazarın kendi kariyerinde nasıl görüyoruz?
Yazarın kariyer yolu bu teorinin adeta bir vaka analizine dönüşmüş hali. Profesyonel hayata Rusya'da Wrigley's gibi global bir devde başlıyor. Bu ona çok uluslu bir şirketin sistematiğini ve disiplinini öğretiyor.
Hı hı.
Ardından Çin'de Bank of China'da görev yapıyor. Bu da ona bambaşka bir kültürü, bambaşka bir iş yapış şeklini ve devasa bir pazarı tanıma fırsatı veriyor.
Hı hı. Farklı coğrafyalar, farklı sektörler, bu alet çantasına sürekli yeni ve birbirinden farklı araçlar eklemek gibi. Mühendisliğin analitik bakış açısı, pazarlamanın yaratıcılığı, uluslararası deneyimin getirdiği vizyon.
Aynen öyle. Ve en önemlisi bu farklı disiplinler arasında köprü kurabiliyor olması. Sadece mühendislerin anladığı bir dilde konuşmuyor. Aynı zamanda pazarlama ekibinin de, finans ekibinin de dilinden anlıyor.
İşte İsviçre çakısı lider olmanın sırrı bu.
Tam olarak. Farklı uzmanlıkları anlama ve onları ortak bir amaç doğrultusunda bir araya getirme yeteneği. Yazar, analizinin sonunda çok kritik bir noktaya parmak basıyor. Kurumsallaşmaya giden yoldaki en önemli adım liyakattır. Yani işi ehline vermek.
Ancak anladığım kadarıyla günümüz dünyasında bu ehil kişinin tanımı değişmiş durumda.
Kesinlikle. Artık ehil olmak, tek bir işi herkesten daha iyi yapmak anlamına gelmiyor. Bu 20. yüzyılın tanımıydı. 21. yüzyılda ehil olmak, belirsizlik anında hangi aleti kullanacağını bilen, farklı rolleri üstlenebilen kişi demek.
Tıpkı bir İsviçre çakısı gibi. Hangi alete ihtiyaç duyulursa ona anında kullanıma sunabilmek. O halde bugün sizinle çıktığımız bu yolculuğu bir özetleyelim. Bir film repliğinden, masum bir çocuk sorusundan yola çıktık. 19. yüzyıl İsviçre'sinde bir ordunun somut bir ihtiyacına cevap veren pratik bir icadın doğuşuna tanıklık ettik. Ve en sonunda bu basit aletin 21. yüzyılın belirsizliklerle dolu dünyasında liderlik için ne kadar güçlü bir metafora dönüştüğünü gördük.
Aslında bu kaynaklardan damıttığımız en çarpıcı fikir şu. Eskiden değer bir alandaki derinliğinizle ölçülürdü. Ne kadar iyi bir cerrah, ne kadar iyi bir mühendis olduğunuzla.
Evet.
Şimdi ise değer farklı alanlar arasında köprü kurma yeteneğinizle, yani bağlantısal zekanızla ölçülüyor. İsviçre çakısının gücü tek tek aletlerinde değil, o aletleri tek bir gövdede birleştirmesinde.
Liderliğin gücü de artık tek tek yeteneklerde değil, o yetenekleri ortak bir vizyonda birleştirebilmesinde. Yani ana fikir, geleceği şekillendirecek olanların artık sadece tek bir işi çok iyi yapanlar değil, birden fazla yeteneği, farklı bakış açılarını ve çeşitli becerileri kendi bünyesinde barındıran İsviçre çakılları olacağı.
Bu da sizin için önemli bir soruyu gündeme getiriyor. Kendi kariyerinizi ve gelişiminizi bir anlığına düşünün. Sadece tek ve keskin bir bıçağı mı biliyorsunuz? Onu mu mükemmelleştirmeye çalışıyorsunuz? Yoksa kişisel alet çantanıza sürekli yeni fonksiyonlar, yeni yetenekler ekleyip asıl enerjinizi bu farklı aletler arasında nasıl bağlantı kuracağınızı öğrenmeye mi harcıyorsunuz? Önümüzdeki belirsizliklerle dolu 10 yılda sizce hangi yaklaşım sizi daha ileriye taşıyacak?